Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü erkan, muhibbanı erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz, çok değerli gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, biliyorsunuz 2025 yılında İnsanın sosyal hayatını inşa eden, arkadaşlık ve dostluğunu pekiştiren, kişiyi toplumla barıştıran, kişinin toplumsal anlamda sosyal sorumluluklarının daha fazla farkına varmasını sağlayan ve bütün bunları yerine getirdiğinde de kişinin kendisini daha iyi hissetmesini ve ilişkilerini ve iletişimini daha sağlıklı bir temele oturtmasını sağlayan sosyal yetkinlikleri sizlerle paylaşıyorum. En son ikna yetkinliğine başlamıştık. Hayatımızda çok önemli yeri olan. Bugün iknanın 6. bölümüyle karşınızdayız aziz dostlarım. İkna bir bireyin duygu, düşünce ve davranışlarında hedeflediğiniz değişimi oluşturma süreci. Kişinin inanç, tutum, hal ve hareketinde ve davranışında bilişsel ve duygusal süreçler aracılığıyla o kastettiğiniz değişimi oluşturma sanatı. Aziz dostlarım, ister sosyal hayatınızda, ister aile hayatınızda, yaptığınız önerinin karşı tarafta bir kayıp ve dezavantaj oluşturmayacağına ikna etmeniz gerekiyor çevrenizdeki insanları. Birisini ikna etmek, kendimize olan öz saygımızı destekler. İkna bu anlamda büyük bir sanattır. Öz saygımızı neden destekler? Çünkü ikna boş boşuna olan bir şey değildir. Bir bilgelik gerektirir, kabul gerektirir. Kabul edilmişlik de aidiyet duygumuzu besler. Bir yere ait olduğumuz hissi, yani aidiyet, bizde şahsiyet oluşturur. Şahsiyetli kişilerin hem kendilerine olan özgüvenleri gelişir hem de kişisel özsaygıları artar. Bu tür kişiler toplumsal ve sosyal hayatta daha fazla kabul gören, onaylanan, güvenilen ve itibar eden kişiler haline gelir. Yani aslında kişisel markamızın omurgası olan Perception and Reputation Management dediğimiz imaj, algı ve itibar yönetimi ikna kabiliyetimizle doğrudan bağlantılıdır. Yani bir kişinin alameti farikası, marka olabilmesi, benzerleri arasında bir ortamda doğru bir şekilde fark edilebilmesi ikna kabiliyetine bağlıdır desek yanlış olmaz. Sosyal hayatta ikna edebilen kişilerin ilişkileri gittikçe güçlenir. Çünkü her ikna olumlu sonuç vermesi durumunda güven endeksimize artı puan olarak yazılır. İknayı geçen hafta anlattığım şekliyle karşı tarafı kandırmak, karşı tarafı manipüle etmek olmadığını açıklamıştım size. İkna onun da kazanacağına olan inancını perçinleyerek fikrinizi kendi fikriymişçesine kabul etmenizi sağlamanızdı. Bu konuda Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 35 yaşındayken, yani nübüvvet gelmezden evvel 5 yıl önceki Kabe'nin yeniden inşası ve restorasyonu anındaki Hacerül Esved taşını, cennet taşını yerine konması hususundaki birbirine düşen 5 Mekke kabilesini nasıl ikna ettiğine bir değinmem gerekiyor. Yıllardan beri yağan yağmur ve neticede meydana gelen seller yapı itibariyle pek sağlam olmayan Kabe'yi oldukça yıpratmıştı aziz dostlarım. Çatısız bulunması sebebiyle de yağan yağmurlar temele kadar tesir etmiş ve binayı adeta harap bir hale getirmişti. Her zaman da böyle inşaat yapılabilen bir yer değil Mekke biliyorsunuz. İşte malumunuz Cidde taraflarında bir Bizans gemisinin karaya oturması ve içinde de kerestenin olması tüccar olan Mekke ehlinin onlarla anlaşıp hatta içlerinde bir mimar da olduğu rivayetler arasında Kabe'nin tam inşa vaktidir diyerek bu işe girişmelerine vesile olmuştu. Kabe'nin inşası esnasında Kabe duvarlarının taşlarla örülmesi işi kura ile kabiler arasında dörde taksim edildi. Buna göre işte dört kabile Abdümenaf oğulları cephe ve kapı tarafını, Abdüddar, Esed ve Aydoğulları Kabe'nin Şam cephesini, Hatim dediğimiz o Hicr tarafını, Şem ve Amiroğulları Kabe'nin Yemen köşesini, Hacer Esed köşesi arası, Mahzum ve Teymoğullarına da Safa ve Erya'da bitişik olan Yemen cephesi düştü. Her kabile kendisine düşen tarafı yıkıyor ve yeniliyordu. Aslında tamamen yıkım gerçekleşmedi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın attığı temele kadar inildi. Bundan sonra böyle birbiriyle kaynaşmış deve sırtı gibi yeşil yeşil taşlar görmeye başlandı. Daha fazla aşağı inmek üzere her bir yeşil taşa kazma vurdukları anda zelzeleye uğramış gibi Mekke'nin sarsını gördüklerinde bundan sonrasının yıkılmana müsaade olmadığını anladılar. Ve rivayetler odur ki Adem Aleyhisselam'ın meleklerle beraber inşa ettiği o temel taşları, o taşlar onlara da dokunmadılar. Onun üstüne inşa ettiler. Duvarlar örüldü. Göbek hizasının, Hacer-i Esved taşının konacağı yere kadar yükseldi ama ihtilaf oldu. Bu mübarek taşı yerine koymada kabileler arasında anlaşmazlık çıktı. Her kabile kendi Hacer-i Esved taşını oraya koyacak kabilenin kendisi olduğu konusunda, buna daha layık olduğu konusunda fikir öne sürüyordu. Dolayısıyla hani bu cennet taşının Kabe'nin o Hacer-i Esved köşesine yerleştirmesiyle alakalı bu şerefli işi başkasına bırakmamak adına bir de tarihe not düşüyorlar yani. İş kızıştı, tartışma kavgaya dönüşecekken münakaşa öyle sertleşti ki neredeyse hani birbiriyle vuruşacaklarına yemin edecek düzeye geldiler. Böyle o hengamede olası bir çatışma olduğunda o Mekke'de düşünün yani birçok insan mahvolabilecek. Böyle 4-5 gün taş konmadan tartışmalar, zaman zaman münakaşalar. En son 5. gün böyle Mescid-i Haram'da toplaşıp konuştuklarında Kureyş'in en yaşlarından Ebu Ümeyye Huzeyfe bin Mughire şöyle bir teklif sundu. Ey Kureyşliler, anlaşamadığınız şu işte mabedin kapısından Beni Şeybe kapısını ile işaret ederek ilk girecek zatı aranızda hakem yapın. O kimse bu işi bir neticeye bağlasın. Hepiniz ona uyun dedi. Zaten böyle 4-5 gündür belli sıkıntı çeken kabileler Ebu Ümeyye'nin bu teklifine tereddütsüz kabul oyu verdiler. İşte bu size 5 haftadır anlattığım iknanın en güzel örneklerinden birisidir aziz dostlarım. Yani kapıdan ilk giren kimseye uymayla alakalı bu çok böyle müthiş, mükemmel, inanılmaz bir teklif değil. Bu teklif herkes yapabilir. Ama siz eğer sözü dinlenen, tavsiyesine uyulan, sözüne güvenilen bir insansanız bu sözünüz kabul görür. Yoksa itiraz olur. Ya biz burada kimin gireceğini bilmiyoruz. Hadi filanca kabileden olursa zaten biz kendi 4 kabile, 5 kabile burada anlaşamadık. Bir de başka bir şey mi çıkacak falan gibi. Ama siz kabul gören, itibarlı bir insansanız o zaman o teklifinizde ikna da gerçek olur. Herkesin gözü böyle ilk girecek olan kişiyi seçmek adına, görmek adına böyle kapıyı süzerken kapıda Resulullah Efendimiz belirince sevinç içinde El Emin Muhammed geldi, El Emin geldi. Onun aramızda vereceği hükme razıyız nidaları yükseldi bütün kabilelerden. Evet, gelen Muhammedül Emin'di. Herkesin itibarını kazanmış olan dürüst insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Bu sebeple o ihtilaf halinde çatışmanın ramak kaldığı o halde o merak dolu bakışlar, tereddütler birden sevinç bakışlarına döndü. Neden? Hani 5 haftadır anlatıyorum. İknada kazan kazan çok önemlidir. Yani siz de kazanacaksınız, karşıdaki de kazanacak. Dolayısıyla adil karar verileceğinden tereddütsüz olarak emin olduğunuz bir kişinin olması iknayı güzelleştirir. Elbette isabetli karar vermekten şaşmayan Efendimizin gelişi tesadüf değil. Vereceği hükümle onlara peygamberliğinden önce de isabetli görüşe, derin düşünceye sahip olduğunu tasdik ettirecek bir tarihi vaka yaşatacaktı. Ancak burada Şunu söylemeden geçemeyeceğim aziz dostlarım. Burada ikna edecek kişi de nasıl olsa sözüme güvenilen, dediğim kabul edilen bir kişiyim. Nasıl olsa onaylanacağım diye kafasını esen fikri ortaya atamaz. Öyle yaparsa kaybeden yine kendisi olur. Böyle bir kazan kaybet fikrini, yani sizin kazandığınız ama karşıda bu fikri önerdiğiniz kişilere kaybettiren bir fikri kişisel kredinizi kullanarak en fazla bir ya da iki defa kabul ettirebilirsiniz. Ondan sonra krediniz de itibarınız da tükenir. Onun için akla, mantığa, duyguya en uygun çözümü sizin de sunmanız gerekir ki en güvenilen kişi siz iseniz. Kureyş durumu Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e anlattı. Kalbi gibi zihni de tertemiz olan Efendimiz'e anlatınca isabetli kararı vermekte gecikmedi ve şu emri verdi onlara. Hemen bana bir örtü getiriniz. Örtüyü getirdiler. Malumunuz bunlar ama tam iknayı anlatırken süreçleri de zihnimizde oluşturmuş olalım. Bir rivayete göre Velid bin Mughire'nin elbisesi, bir rivayete göre Resulullah Efendimiz'in bizzat kendi ridası bu işte kullanıldı. Kainatın Efendisi getiren örtü yere serdi. Küçük büyük herkesin dikkatli bakışları Efendimiz'in üzerinde toplanmıştı. Şimdi o örtüyle ne yapacak değil mi? Tam kritik bir vaka. Merakları fazla sürmedi. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-i Esved'i bu örtünün ortasına koydu mübarek eliyle. Sonra her kabileden bir kişi bunun birer köstenini tutsun diye örtüyü dört bir taraftan tutturdu. Hacer-i Esved böyle göbek hizasını geçecek bir düzeyde yukarıya kadar kaldırdılar. Ve yine Hacer-i Esved'i bizzat kendi mübarek elleriyle alıp yerine koyarak o şerefe nail oldu. Ve ondan sonra da duvara devam ettiler. Ama bütün kabileler Hacer-i Esved taşının yerine konmasında eşit rol aldıkları için, kimse kimseye üstünlük taslayamayacağı için ve asıl işi de dört kabilenin de güvendiği beşinci bir kişi yaptığı için kazan kazan kazan kazan diye herkesin kazandığı beşli altılı bir kazan olayı vuku buldu. Böylece Resul Efendimizin bu ilahi mevhibenin de bir eseri olan isabetli kararıyla kabileler arasında hem de Kabe-i Muazzama'nın yanında büyük bir kanlı çarpışmayı önlemiş olması da tarihi bir vaka olarak siyer tarihine geçti. Aziz dostlarım, bugün sosyal hayatımızda büyük bir buhran yaşıyoruz. Büyüklerimizin büyük diye kabul ettiği kişiler maalesef büyüklüklerini gösteremiyorlar. Fikirleriyle, akıllarıyla, duygularıyla, düşünceleriyle, önerileriyle. Küçüklerimizin büyük belediği kişiler de o küçüklere o büyüklükten zerre kadar eser gösteremiyorlar. Büyüklüklerini ispat edemiyorlar. Büyüklük öyle emir yağdırarak yaşla başla telaşla makam ve mevkiyle maaşla olacak bir şey değil. Bilmem ne vakfındaki o koltukla yöneticilikle ilgili değil. Öyle büyük bir insan olunuz ki sözünüze itibar edilsin. Öyle büyük bir insan olunuz ki fikriniz kabul görsün. Öyle büyük bir insan olunuz ki büyük fikirler sizden inkişaf etsin. Büyük ihtilaflar sizin fikirlerinize kolaylıkla çözülsün. Dolayısıyla iknanın sosyal hayatımızdaki aynı bu Kabe'nin restorasyonu vakasında anlatmış olduğum gibi çatışmaları önleme fonksiyonu vardır. İkna sürecine girdiğiniz arkadaşlar arasında, aile içerisinde, şirketinizde, çalışma mesai arkadaşlarınız arasında, devlet işlerinde, herhangi bir makamda ve mevkide ve mekanda ihtilafı çözmek üzere devreye girdiğinizde ihtilaftan ihtilaf çıkıyorsa, ihtilaflar daha da büyüyorsa, ihtilafa taraf olan kişilerin sayısı artıyorsa, sıkıntılar daha büyük bir sıkıntıya evriliyorsa bu ikna falan olmaz. Dolayısıyla ikna çatışmaları önleyip insanların gönlüne su serttiğiniz bir sonuç oluşturur. İkna sadece bununla kalmaz, sosyal hayatımızda daha fazla ortak hedefler oluşturur. Çünkü ikna ettiğinizde bir sonraki kararlama sürecinde sizin de olmanızı isterler. Adaletinize güvendikleri için, sıra dışı, inovatif, farklı çözümünüze güvendikleri için, sizden onu bekledikleri için, içinden çıkamadıkları durumlarda sizin o müşkilatı daha hızlı, daha çabuk, daha güzel, daha olumlu ve verimli çözeceğinize itimat ettikleri için sizi bir sonraki sürece dahil ederler. Siz istemeseniz bile sizi davet ederler. İkna psikolojik olarak ruh sağlığımızı onarcı bir etkiye de sahiptir. Çünkü ikna hem fikrinizi kabul ettirme ama bu süreçte dinlediğiniz için, duyguları okuduğunuz için, karşıdaki kişiyi anladığınız için bu yeteneğinizi geliştirerek empati kurma ve anlama yetimizi de geliştirdiği için biz de çevremizdeki insanlarla bizi daha fazla duygudaş olma etkisi gösterir. Böyle bizde böyle bir duygudaşlık etkisi gösterir. Duygudaşlar içerisinde de psikolojimiz daha iyidir. Halden anlayan insanlar içerisinde psikolojimiz çok daha iyidir. Hep söylerim hani anlaşma, aynı anı yaşayan, andaş olan insanlar psikolojik olarak çok daha rahat olurlar. İkna eden karşılıklı kazan kazan durumu meydana getirdiği için daha mutlu bir ortam oluşur. Yani iknanın sonrasında siz ikna ettikten sonra bir kısım kişiler mutlu, bir kısım kişiler mutsuzsa bu ikna falan değil, aldatmaca olur, kandırmaca olur, manipülasyon olur. Dolayısıyla ikna eden kişinin kendisinin de karşıdaki kişilerin de mutlu olması ikna sürecinde çok önemlidir. Bu açıdan baktığımızda ikna gerçek bir mutluluk reçetesidir aziz dostlarım. Bu anlamda Dale Carnegie'nin efsanevi kişisel gelişim uzmanı How to Win Friends and Influence People, dost kazanma ve insanları etkileme sanatı kitabında insanları ikna etmenin en etkili yolu 3 şeydir diyor Dale Carnegie. 1- onlara değer vermektir. 2- onları anlamaktır. Ve 3- onlara kendilerini iyi hissettirmektir. Yani dolayısıyla eğer bir abi olarak, abla olarak, bir dost olarak ihtilaf yaşayan, müzakere sürecinde olan, müzakereleri çatışmaya dönüşmüş ya da dönüşmekte olan kişilerin arasına gireceğiniz zaman bir arabulucu olarak ya da bir büyük insan olarak onlara değer verip vermediğinizi böyle kalbinize bir sorun. Bu gideceğim, bu aralarına gireceğim kişiler, işlerini çözeceğim kişiler gerçekten benim için değerli insanlar mı? Miş gibi yaptığınızda sonuç kabak tadı verir aziz dostlarım. Onları anlamaya mı çalışıyorum yoksa kendi kafamdaki çözümü onlara aktarmaya mı çalışıyorum? Bunu bir sorun. Bir de ben oradan ayrılırken bütün taraflar kendilerini iyi hissedecekler mi? Buna çabalayacak mıyım? Dale Carnegie'nin bu konuda iknayı kolaylaştırmak amacıyla bazı prensipleri de var. Bunu hayatınızın bütün aşamasında hani 100 yıllık bir kitaptan bir alıntı yapıyorum siz aziz dostlarım. Babam rahmetlinin başucu kitabıydı desem yanlış olmaz. Ya da başucu kitaplarından hani 20 tane çocukluğumuzda kitap okuduysak henüz daha kişisel gelişimin K'sinin olmadığı Türkiye'de 60'lı 70'li yıllarda onlar İstanbul'da okudukları için üniversitede bir şekilde buradan sahaflardan bulmuşlar. Henüz öyle bir kişisel gelişimle ilgili de Türkiye'nin öyle bir literatürü de yoktu. Ama evimizde bu tarz Alex Carle'ın Başarının Sırları kitabını hatırlıyorum. Dale Carnegie'nin 5-6 tane bu konuda kitabını hatırlıyorum. Dolayısıyla bu tarz kitaplarla çok şükür daha üniversite öncesinde, ortaokul, lise döneminde beslendik. Eleştirmeyin diyor Dale Carnegie. Kınamayın, şikayet etmeyin. Şimdi biz iknada ilk başlarken ya sizin söylediğiniz zaten şöyle yanlış diye başlarsak, ya niye böyle yapıyorsunuz diye karşıyı suçlarsak, zaten bu yaptığınızın ceremesini çekeceksiniz diye kınarsak, sonra ya sizden böyle mi beklenir, neden böyle yapıyorsunuz kardeşim diye şikayetvari bir şekilde konuşursak, iknaya doğru gitmez bu. Ama samimi takdir ederseniz, karşıyı bir miktar överseniz, bak ne güzel Allah'ın ve Resulünün tercih ettiği, takdir ettiği bir yöntemi belirlemişsiniz, İkna ile alakalı sözüne güvenilen bir insanı aranızda arabulucu yapmışsınız. Ne güzel kafanıza göre uymamışsınız, kafanıza güvenmemişsiniz. İslami bir çözüm içerisindesiniz falan gibi onları överek, takdir ederek başladığınızda çok daha ikna kolay olacaktır. İnsanlara isimleriyle hitap etmeyi öneriyor Dale Carnegie. İsim bir kişi için en tatlı sestir duyabileceği, sesinin geçmesini çok önemser. Ben hasbelkader böyle denk gelirse o kadar çok mutlu oluyorum ki eğer kılınan namazda böyle cehri okumalarda sabah namazı gibi, akşam namazı gibi, yatsı namazı gibi Siraca Münira diye ayet-i kerimede kendi ismimin geçtiği bir ayet olursa Allah'ım diyorum demek ki hani şu andaki namazımdan inşallah razısındır, ismimi bana duyurdun diye bana böyle bir hediye gibi geliyor aziz dostlarım. Olmayabilir ama bunu hediye olarak kabul etmemde bir beis olmadığını düşünüyorum. Benim psikolojimi en azından güzelleştiriyor. Yine Dale Carnegie'nin bir tavsiyesi iyi bir dinleyici olun diyor. Genelde bizim çağırdığımız büyüklerimiz çocukluktan beri Yani hatırladığım kadarıyla az dinleyen çok konuşan insanlar oluyor. Böyle olmayın. İnsanları ikna etmek, onları susturarak sizdeki fikri, sizdeki bilgiyi, sizdeki görgüyü onların kafasına boca etmek değil. Durup bir dinlemek, bir daha durup dinlemek, bir daha durup dinlemek, mümkün olduğu kadar dinlemek. Hatta birkaç gün gelip dinlemek konunun önemine binaen, hani bazen 5 dakikalık iş vardır, bazen 5 yıllık iş vardır. Bir daha dinlemek, bütün taraflardan dinlemek. Dolayısıyla iyi bir dinleyici olmak, insanları kendileri hakkında konuşmaya teşvik ederek iknaya götürmek çok daha uygun bir strateji olacaktır. İkna sürecinde içinde bulunduğunuz toplumun ilgi alanına göre, kültürüne göre, geleneğine göre, örfüne göre, töresine göre konuşmak, onların kelimeleriyle onlara hitap etmek, onların alışkanlıklarıyla onlara hitap etmek de çok önemli. Çünkü farklı farklı jargonlar kullanacaksanız, hiç bilmedikleri teknik mevzularla konuşacaksanız, zihinlerinde yeni yeni soru işaretleri oluşturacaksınızdır. Hatta geçen hafta anlattığım şekliyle ağzınızı, çivenizi, lehçenizi bile onlara yakınlaştırmanız daha samimi bir ortam oluşturacaktır onları modellerken. Onlara önemli olduklarını hissettirin diyor. Bazen satış pazarlamada satıcı kardeşlerimiz bunu profesyonelce yaparlar. Çaktırmadıklarını zannederler ama sırıtır. Hiç üzerine yakışmayacak bir elbiseyi giyen, hiç yakışmayacak aksesuarı takan, hiç yakışmayacak bir arabaya binen kişinin sırıttığı gibi. Dolayısıyla sonradan görme anlamına değil ama anneden, babadan, atadan, dededen görme şekliyle asil bir şekilde davranın. Onlara önemli olduklarını kalben hissettirin. Gerçekten niyetinize bunu alarak yola çıkarsanız Allah o kalplerin sahibidir. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında iknayı anlatıyorum size. Kısa bir ara vereceğim. Lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Aziz dostlarım, yeniden birlikteyiz. Nitelikli İnsan programında iknayı anlatıyorum. Bendeniz Münir Arıkan. Programımızın ikinci bölümünde, ilk bölümün sonunda Dale Carnegie'nin ikna ile alakalı Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı kitabından bazı alıntılar yapmıştım. Eylül ayında inşallah Allah lütfederse Dinleme Sanatı kitabım çıkacak. Hani dinlemeye bu anlamda çok çok önem veriyorum. Acizane kendimi de iyi bir dinleyici olduğunu düşünüyorum. Faydasını çok görüyorum aziz dostlarım. Daha fazla öğrenirsiniz, daha fazla tecrübe kazanırsınız. Karşı tarafı daha fazla anlarsınız ve anladıkça da karşıyı anlayışınız, firasetiniz çok daha fazla gelişir. İkna konusunda Nobel ödüllü yazar Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, Hızlı ve Yavaş Düşünme adlı kitabında aklımızı iki sistemle açıklıyor. Aklımızda iki sistem var. Birinci sistemimiz çok hızlı çalışan fast sistem. Burada sezgilerimiz devrede, alışkanlıklarımız devrede, otomatik tepkilerimiz devrede. Hani bir insanı karşıdan gelirken gördüğünüzde ya kalbiniz ısınır, gönlünüz, ya da ısınmaz, böyle itici gelir. Dolayısıyla sezgileriniz burada devrede. Ama o yanınıza geldiğinde, diyelim bir esnafsınız, onunla alakalı bütün finansal bilgileri aldınız, teknik bilgileri aldınız, sordunuz, soruşturdunuz. Artık burada sezgi değil, bilgi devreye girer, tecrübe devreye girer. Dolayısıyla biz günlük kararların büyük bir kısmını bu birinci sisteme göre, hızlı çalışan birinci sisteme göre alıyoruz. Onun için de zaten birinci sistem bizi çoğu zaman yanıltıyor. Ya da yüksek tecrübeli kişiler bu konuda daha az yanılıyor. Ama bilgisi bilgeliğe dönüşmeden, henüz daha tecrübi şeyler bardağa dolmadan hemen kafasına eseni yaptığımızda da o sezgiler bizi yanıltabiliyor. İkinci sistem yavaş ve düşüncelidir. Daniel Kahneman bunu mantık, akıl, hesap, planlama, melekeler olarak açıklıyor. Hani bütün mantık yürütmemizi bu ikinci yavaş sisteme göre yapıyoruz. Ama bu da hani bilgisayar çok fazla program açtığınızda yanarcasına sıcaklar ya, yüksek enerji istediği için beynimizi yorar. Bunun için bunu ikinci sistemi çok az kullanırız. Bu yüzden ikna etmek isteyenler diyor Daniel Kahneman, genellikle önce duygulara seslenir. Çünkü insanlar duygusal olarak çok çabuk karar verir. Sonra da bunu mantıkla destekleyerek kararı sağlamlaştırırlar. Ayrıca aklımızı yönlendiren bazı eğilimler de vardır. bilginin size nasıl sunulduğu, geçen hafta açıkladığım çerçeveleme ve aynalama örneğinde olduğu gibi hangi çerçevede sunuluyor, hangi bağlamda sunuluyor? Sadece kendi fikrimizi doğrulayanları arama, onay ve kabul ihtiyacı ya da kaybetmemeye daha çok odaklanma, insanlar hazla doğru ve acıdan uzağa demiştik, kayıptan kaçınma alışkanlığımız vardı ya da yönelişimiz vardı. Ve Kahneman iyi bir iletişimci mesajını önce hislere sonra mantığa göre kurar diyor. Dolayısıyla önce hızlı karar veren birinci tarafı yakalar, sonra da eğer bir sorguya dönüşüyorsa bu, o sorgulanan bütün noktalara cevap verir. Aziz dostlarım, ikna ister hızlı ister yavaş, ister belli bir imbikten süzülsün, ister ani bir tepkiyle ortaya çıksın. Eğer samimiyseniz Rabbim doğrultacaktır. Zaten yöneticilerin verdiği kararlarda isabetli olurlarsa iki ve katmerli 700'e kadar sonsuz sevap, ama yanılırlarsa yine bir sevap alıyorlar. Neden? Hiçbir şey vermemek, hiçbir şey yapmamak, hiçbir karar almamaktan çok daha iyi bir şekilde bir karar alacaksınız. İkna sürecinde, inşallah bu hafta bitirmiş olacağım, programın sonuna doğru geliyoruz. Bazı önerilerim olacak size. Bunları madde madde açıklamak istiyorum. Birincisi, ikna sürecine gireceğiniz, ikna durumunu birlikte yaşayacağınız kişi, grup ve arkadaş çevresi için onlarla güven esaslı bir ilişki kurmanız önemli. Yani bir şeyin nedenini anlatmadan onlara emir kipinde öğüt vermemeniz çok önemli. Küçücük torunlarım bile bir şey söylerken nedenini anlamak istiyorlar. Zaten nedenini açıklayarak ilerlediğimde de kişilikleri, şahsiyetleri gelişmiş oluyor. Her şeyden evvel maruz kaldıkları kelime sayısı artmış, beyinlerindeki sinaptik bağlantılar artmış oluyor. Dolayısıyla ne kadar çok neden anlatabiliyorsanız o beynin hani anlattığım hızlı ve yavaş düşünen sistemlerini etkilemiş oluyorsunuz. Önce ortak noktaları, saygıyı ve samimiyeti kurmanız gerekiyor. Sosyal hayatımızda iknayı anlatıyorum size. Hani hiçbir böyle oturup çay içmişliğiniz yok, 40 yıl hatırlı olacak bir kahve ikram etmişliğiniz yok, bir hediye almışlığınız yok, bir gönlüne girmişliğiniz yok. Ondan sonra da bir şekilde duyduğunuz bir olayla alakalı, ya ben seni yerinde olsam böyle yaparım diyorsunuz. Hiç söylemeyin, daha iyi. İtibarınız da yok olacak verdiğiniz, önerdiğiniz fikirle beraber. Dolayısıyla değerli kardeşim, sevgili arkadaşım, meselenin senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ben de benzer durumlar yaşadım diye karşının o hızlı ve yavaş düşünen iki sisteminde de duygusuna ve bilgisine hitap ettiğinizde ilişki kurma çabanız bir güven oluşturacaktır. Buna önem verin. İki, eğer birini ikna etmek istiyorsanız sistem 1'e göre, hızlı çalışan beynimizin sistem 1 fazına göre önce hislere dokunmaya çalışın. Kısa, güçlü ve duygu görüntüsü içeren bir hikaye ile olaya girmek. Yani bir arkadaşınızla berabersiniz. Aileyle alakalı bir sıkıntıları var. Ve onları bu konuda ikna etmeniz gerekiyor. Ya bir düşünsene sevgili kardeşim. Bir sabah uyandığında yaptığın küçücük bir değişiklikle bütün ailenin ruh hali değişmiş, bütün ailenin fertlerinden dua almışsın, bütün akrabalar senden razı olmuş gibi. Hani onun duygusuna, o razı olma, dua alma duygusunu ona yaşatmış oluyorsun. Ya da hani bununla alakalı, ya dedem rahmetli anlatırdı, böyle buna benzer bir durum yaşamış bir ailenin halini, İnşallah doğru bir karar verip kötü ve feci bir sonla biten bir hale girmezsin diye küçük böyle bir burada uyarı da var. Hisleri böyle bir tetiklemek de var. Hikaye anlatmak da var. 3, bu duyguya hitap ettikten sonra mantığı koymak. Sistem 2'ye göre. İkinci faza geçmek. Daha yavaş çalışan beyni etkileyecek. Duyguları destekleyen somut nedenleri, bunun faydalarını basit verilerle sunmak. Aziz kardeşim, eğer böyle yaparsan bu sana 3 somut fayda sağlar. Bir kere zamandan tasarruf edersin. Bak kaç günden beri konuşuyoruz. Bunu bir an evvel neticelendirmen gerekiyor. Böyle olduğunda karşı taraf da bilinir. Sürüncemede kalan şey daha fazla çatışma doğurur. Dolayısıyla hemen karar verirsen daha az çatışma oluşacaktır. Bir de hani bunu sen çözdüğünde kendine olan güvenin artacaktır. Bu sende sürdürülebilir bir alışkanlığa dönecektir. Ya yani ailenin meselelerinde, arkadaşlar arası problemlerde, sivil toplumda, vakıfta, dernekte ihtilafları ben çözüyorum fikri oluşacaktır. Bu sana mutluluk getirecektir gibi böyle bir yaklaşım. Karşı tarafı ikna da sizin de mutluluğunuzda çok daha faydalı olacaktır. 4. Böyle tehditle, şantajla silah çekip karşı tarafı imzayı bas falan diye böyle bir şey ikna değil, zorbalık. Dolayısıyla basit seçimler verip karşı tarafı özgür bırakmak, tek bir zorunlu karar yerine 2-3 iyi seçenek sunmak. Çünkü insanlar seçenekleri kontrol ettiklerinde hisleriyle bunu kontrol ederler. Dolayısıyla mutlu olurlar. Yani o seçenekler denediklerinde sanki kendi duygularına hitap ettiği için kendi hisleriyle, kendi fikirleriyle, kendi önerileriyle oluşmuşçasına mutlu olurlar. İstersen önce küçük bir deneme yapalım. İstersen doğrudan uygulayalım. Hani nasıl istersen. İstersen onu buraya çağıralım. İstersen biz oraya gidelim. Bak ikisinde de aslında bir araya gelme fikri var. Ya ne yapalım edelim bir araya gelelim. Bu zorbalık. Ama zaten bir araya gelme fikrini ikna etmeye çalışıyorsun. Aziz kardeşim, istersen görüntülü bir arayalım. Karşı tarafın da bir fikrini alalım. Ne dersin? İstersen onu buraya davet edelim. İstersen bizim evde, bizim vakıfta buluşalım gibi. Hani seçenekleri ne kadar çok çoğaltıyorsanız bunu satış pazarlamada ekonomik olarak da anlatırlar. Verimlilik anlamında. Hani seçenekleri çok fazla artırdığınızda bir ürününüz var. Bu ürünün gramajıyla bile oynadığınızda farklı paket ve ambalaj setleriyle 8-10 tane ürünle geçenlerde bir e-ticaret sitesinde 50-60'a yakın farklı paket gördüm. Yani onunla bunu, bununla şunu, şununla onu, onu alırsan bunu, yanında şöyle bir hediyesi falan gibi. Hani farklı seçenekler sizin o sitede biraz daha fazla vakit geçirmenize ve birinden birini kendi fikrinizmişçesine ikna olmanızı sağlıyor. Aslında sitenin dediğini yapmış oluyorsunuz ama seçeneği sunduğu için seçenekleri siz seçiyorsunuz. Yine ipin ucu sizdeymişçesine size öyle bir his veriyor. 5. Küçük adımlarla bağlama yapın. Commitment and consistency diyoruz buna. Küçük, kolay bir başlangıç isteyerek devam için yatırım yapmalarını sağlayın. Mesela önce istersen şu anda bir arayalım. Hani bir araya gelmiyorlar, bir çatışma var. Bu konuda ikna edeceksiniz. İstersen bir arayalım. Hani görüntülü bile görüşmeyelim. Bir arayalım, bir merhaba diyelim. Ya bu konuda beraber bir konuşmak istiyorum diyelim. Bir hafta sonra buluşmak üzere. Bunu bir hafta kendi içimizde değerlendirelim. Sonra bir araya gelelim. Hani biraz böyle seçenekleri artırarak bir sürece doğru o küçük adımlarla onu yavaş yavaş kendi fikrinize çekmiş oluyorsunuz. 6. Mutlaka sosyal kanıt ve hikayeler çok önemli. Resulullah Efendimizin anlattığı sahabe-i kirama yaşanmış peygamber vakaları ve onun bizzat beslendiği Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimizin bize anlattığı yaşanmış peygamber kıssaları insanlık tarihinin kanıtlarıdır. Dolayısıyla hikayeleştirme Esatürül Evvelin anlamına söylemiyorum. Geçmişlerin hikayesi anlamına söylemiyorum. Yaşanmış gerçek öykülerin benzer durumlarda iyi sonlanmış başarı öyküleri ya da feci sonlanmış kayıp öykülerini anlattığınızda ya işte bunu yapan şöyle bir arkadaşım vardı bak şöyle oldu gibi karşı tarafı çok daha hızlı ikna edecektir. 7. Çerçeveleme ve kayıptan kaçınma. Hani faydaları vurgularken aynı zamanda kaçılacak fırsatların hissini de oluşturmak. Yani şimdi aradığında o hazır kabul etmişken bir hafta sonraki buluşmaya sen gitmezsen yandı günüm keten elva bir daha nasıl bir araya geleceğiz? Dolayısıyla bak o bir adım attı bir adım da senin atman lazım gibi. Hep böyle çatışmalar falan oluyor o anlamda. Örneğin bile çatışmadan gitti. Hakkınızı helal edin. Küslükler, ambargolar, birbirine karşı kötü davranışlar. İnşallah bunların bittiği, Ümmet-i Muhammed'in bir binanın tuğlaları gibi, bir bedenin uzuvları gibi kenetlendiği, perçinlendiği ve bu sayede de Ümmet-i Muhammed'e izzet gelip kafirlerin bu kadar zalimlik yapamadığı bir dünyada yaşamak nasip olur. Amin. 8. Empatiyle dinlemek ve itirazları karşılamak çok önemli aziz dostlarım. Dolayısıyla karşıdaki kişinin perspektifinden söylediğiniz şeyleri tekrarlamak, bir çekince varsa bunu sizin de kabul etmeniz ve bunu çözmeniz çok önemli. Yani aziz kardeşim söylediğini anlıyorum. bu noktadaki endişene de hak veriyorum. O yüzden istersen bir hafta beklemeyelim. 3 gün içinde, hem İslam'da da böyle 3 vardır. 3 günden sonraki küslük de haramdır zaten gibi. Hadi 3 gün içerisinde 3'te hayır vardır gibi falan, hemen ikna sağlanmış olur. Bunu denersek üstelik ailedeki, arkadaş grubundaki, vakıftaki, dernekteki duygu durumu, oradaki atmosfer çok daha olumlu bir hale dönüşür. O huzurdan Rabbim bizi de nasipler hissedar eder gibi bir yaklaşım çok daha uygun olabilir. Aziz dostlarım, son bir hatırlatmayla ikna kısmını kapatmak istiyorum. Yüce kitabımızda konuşma ile ilgili Rabbimiz epey bir ayet-i kerimede bize bilgi verir. Konuşmanın iyi olması, güzel olması, doğru olması, yumuşacık olması, şeriata uygun olması gibi, yapamayacağımızın söylenmemesi gibi, dost doğru olması gibi, sesin böyle biraz kısık olması gibi konuşma adabı ile alakalı epey bilgi verir. Ama Nisa suresi 63. ayet-i kerimede çok enteresan. Normalde hep mesela kavlen kerima, kavlen leyinen, kavlen sedida gibi geçen ifadeler, bu ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim ve kullahum fi enfusihim kavlen beliga diye ifade edilir. Yani normalde ve kullahum kavlen beliga, haşa haşa demesi lazım gibi anlıyoruz öbür ayetlere baktığımızda, ama ve kullahum fi enfusihim, onların enfuslarına işleyen, nefislerine işleyen, nefisleri hakkında onlara beli müessir söz söyle diyor Rabbim. Burada belagat hazırlıksız olmaz. İkna rastgele konuşularak olmaz. Böyle tesirli bir söz, ya bir hazırlık da yapmadım ama madem söz verildi ben de bir şeyler söyleyeyim, birkaç kelam ben de edeyim diye ayağa kalktığınızda güzel bir şey olmaz. Dolayısıyla hazırlık şart. Bu ayet-i kerime kafa yormayı, yürek özetmeyi şart koşuyor. Ben böyle anlıyorum yani. Şeytanın uşaklarının çocuklarımızı ve nesilleri nasıl iknaya uğraştıklarını, bu konuda nasıl çabaladıklarını, nasıl böyle yürek parçaladıklarını görüyorsunuz yani. Bizim onları hidayete tutmak için çok daha fazla çabalamamız başarı için şart. Aklıma içki ve sigarayla ilgili kısıtlamalar geliyor aziz dostlarım. Vergisi çok yüksek, satışı çok kısıtlı, içilmesi çok çok dar alanlarda. Buna rağmen, bunca kısıta, yasağa rağmen içki ve sigara satıcıları ağlamazlar. Onları ağlarken, dert yanarken göremezsiniz yani. Yakınırken onları göremezsiniz. İşte karşılaştığınız biz içki ve sigara satan pazarlamacıyla konuşsanız, ya anamız ağladı, işte dumansız hava sahası dediler, işte vergiler, şu yasaklar, işte şöyle mahvolduk falan. Hayır, öyle demezler. Çok yüksek bir motivasyonla işlerini yapmaya, satışları artırmaya, neşe içinde gayret ederler. İslam serbest. Camiler ve okullar açık. Dini anlatmaya, dini yaymaya, ahlak kurallarını öğretmeye destek ve teşvik var. Biz programcılar ve bizlerin hocaları ve öğretmenleri bunca desteğe rağmen ağlar, yakınır, üzülür, dert yanar, motivasyonumuzu düşürürsek bunun hesabını veremeyiz. Üstelik ötekiler her türlü fuhşiyatı, rezilliği, sonu felaket olan içki ve madde bağımlılığı konusunda insanları ikna ederken, biz sonu ebedi cennet olan bir kazanım konusunda insanları ikna edemez isek, vay halimize. Elbette başarı Allah'tan, bize düşen vazifemizi eksiksiz yapabilmek. İnşallah insanları hak yolda, hak konuda, rıza ilahi doğrultusunda Resulullah Efendimiz'in de şefaatine nail olacak şekilde hayra, hasenata, iyiliğe, güzelliğe ve cennete ikna etmek çok kolay olur. Bu konuda bizler de iknaya ehil, güvenilir, itibarlı, muteber insanlar oluruz. Musa Mert hocamın dediği gibi öyle kapatayım programı. Hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Canınız cennete efendim. Allah'a emanet olunuz.